Sport Time. Spor Time.
Dünya sporunda iki büyük organizasyon, Olimpiyat Oyunları ve futbolda Dünya Kupası. Olimpiyat Oyunları her kıtadan sporcunun katılım gösterdiği çoklu bir spor ortamı. Dünya Kupası ise sadece futbola özgü ve tıpkı Olimpiyat Oyunları gibi 4 yılda bir düzenleniyor. Aslında Olimpiyat Oyunlarının 2500 yılı aşan tarihi düşünüldüğünde Dünya Kupası son derece genç bir organizasyon. Öyle ya, ilk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenleniyor ve kupayı ev sahibi kazanıyor. Amacı itibariyle ise olimpiyatlar daha yüksek bir çıtayı, saniyenin binde birine sığdırılan rekorları ve elbette inanılmaz performanslarla taçlandırılan madalyaları hedefliyor. Dünya Kupası'nda ise tek hedef kupa. 7 maçı kazanmak ve şampiyon olmak yeterli. Ancak bunu başarmak öylesine zor ki. Çünkü futbolunda tıpkı olimpiyatlar gibi yüksek bir çıtası ve saniyenin binde birine sıkışan doğaçlamaları var. Ne mutlu ki bu organizasyonlar 21. yüzyılda da büyük bir coşkuyla takip edilmeye devam ediyor. Üstelik her iki etkinlik de olimpiyatlar da Dünya Kupası da içinde rekabet ve coşkuyu barındıran felsefeye sahip. Ayrıca sosyal, kültürel, ekonomik açıdan ciddi bir iletişim ve izleyenlerine üst düzeyde seyir zevki de veriyorlar. 2018'de Rusya'da düzenlenen Futbol Dünya Kupası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları üzerinden çok da zaman geçmedi. Ancak bütün dünya şu an Katar'da düzenlenen 2022 Futbol Dünya Kupası'nın heyecanına kilitlenmiş durumda. Hatta şimdiden 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarını merak edenler bile var. Velhasıl eğer dünya bugün kısmen de olsa barış içinde dönmeye devam ediyorsa, bunu biraz da olimpiyatlara ve dünya kupalarına, hatta tüm spor, sanat, kültür organizasyonlarına borçlu. İşte biz de bugün Spor Daima'da canlı yayında bu olguları konuşmak için yine karşınızdayız. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM Ortak canlı yayınından selamlıyoruz sizleri Spor Daima ekibi olarak. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında prodüktör ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Canlı yayında az önce okuduğum metin Özkan'a aitti. Özkan tam karşımda. Telefon hattımızın diğer ucunda da Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamız var. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Daha da önemlisi, bizim programımızda yer almasının temel mantığı da şu: spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler de hattımızda. Özkan, metni yazmışsın. Metni ben de canlı yayında okudum. Önemli vurgular var, öne çıkardığım başlıklar var. Gerçekten de spor organizasyonları tüm dünyada hala büyük bir ilgiyle, merakla izleniyor, değil mi?
Elbette, tabii ki farklı kulvarlarda oluyor bunlar. Ama işte iki organizasyon gerçekten ön planda.
Diğerlerinden daha öne çıkıyor.
Fazlasıyla. Birisi olimpiyatlar, metinde de bahsettiğim gibi. Diğeri Dünya Kupası. Olimpiyatların özelliği ya da işte bu kadar çok seyredilmesinin temel sebebi, en başta da metinde de söylediğim gibi, çoklu bir spor ortamı. Yani burada atletizmin hatta farklı farklı
alt başlıklarında
birçok spor dalında birçok mücadeleye tanık oluyoruz. Böyle dünyanın her yerinden, her kıtadan.
Futbol da gene olimpiyatların
içinde. Futbol da var ama mesela olimpiyatların ruhu biraz daha çok atletizmle bağlantılı.
Tam doğru vurgulamak istedim. Evet.
Dolayısıyla özellikle o 100 metre yarışları, yani birçok şey son derece yakından takip ediliyor ve dünya bir şekilde o ekrana kilitleniyor.
Futbol zaten bütün spor dallarından rol çalmaya çok meyyal bir spor dalı olduğu için en fazla ticaretin, değil mi, rakamların döndüğü, ilginin, naklen yayınların en fazla olduğu bir alan olduğu için olimpiyatlarda biraz gölgede kalması iyi de bir şey aslında.
Daha steril oluyor belki. Futbolda da şöyle bir şey var. Yani açık ara en sevilen spor. Bunu söylemek durumundayız. Tam basketbol var vesaire var ama futbol bir şekilde dünyanın gündemindeki en önemli konu. Bütün o takımların 4 yıl, yani katılan ekiplerin 4 yılda bir araya gelmesi, yani ciddi anlamda yeni çıkan yıldızlar, işte yeni takımların yeni farklı performansları öyle büyük bir merak duygusu uyandırıyor ki bugün işte Katar'da olduğu gibi. İşte kupanın nerede yapıldığı vesaire, bütün bunlar ortadan kalkıyor ve oyuncuların performansına odaklanıyoruz. Maçların ne yönde gideceği, ne doğru odaklanılıyor. Ve korkunç bir ilgi var. Bakın mesela şu an dünyanın bir numaralı konusu bence Dünya Kupası ya da dünkü Brezilya maçı. Olimpiyatlarda ise bambaşka bir gündem var. Çünkü branşlar farklı. Dolayısıyla ilgi branşlara göre de değişiyor. Mesela ortak, en çok ortak konuşulan konulardan bir tanesi hangisi? 100 metre mesela finali. İşte Usain Bolt'un mesela çok fazla öne çıkması. Biraz da bununla ilgili. Sırıkla atlamada ki atlet belli oranda merak edilirken 100 metredeki final, çünkü insanın sınırlarının nereye gidebileceği konusu daha sanki ilgi çekici olduğu için biraz daha oyuna giriyor. Ama futbol tabii ki bambaşka.
Ahmet Hocam bir öksürdü. Yayında duyduk. Beni unutmayın dedi herhalde. Hocam merhaba.
Yok yok.
Nasılsın hocam, iyi misin?
Teşekkür ederim, iyiyim, dinliyorum.
Özkan metnini okuduk biliyorsun. Bir açılış yaptı. Sana o zaman daha güncelle bir soru sorayım. Öyle devam edelim. Maçları tamam. Tabii ki izliyorsun hocam.
Evet, izliyorum.
Ne diyorsun?
Yani geçmiş yıllardaki heyecanı olmayan bir turnuva diyorum.
Öyle mi diyorsun?
Söylemem lazım.
Onu o zaman biraz detaylandır ama ben özellikle iki maçta çok heyecanlandım. Bir, Japonya'nın Almanya'yı yenmesi beni mutlu etti. İki, Suudi Arabistan'ın yine Arjantin'i yenmesi çok mutlu etti. Biraz böyle zayıf takımların yanında mıyım duygusal olarak bilemiyorum. Sendeki yansımaları, çağrışımları nasıl oldu?
Yani şimdi şöyle bir şey. Aslında ben geçen hafta Dünya Kupası başlamadan evvel bir yazıda yazmıştım. Dünya Kupası üzerinde. Şimdi biliyorsunuz insan, İbn Haldun'un çok güzel bir sözü vardır. İnsan alışkanlıkların babasının değil, alışkanlıklarının çocuğudur. Bir ifade kullanır. Şimdi bu 22. Dünya Kupası ve 21. Dünya Kupası yaz döneminde yapıldı. Şimdi kış döneminde bir Dünya Kupası yaptığınız andan itibaren zaten bazı şeyleri farklı olarak görmek durumundasınız. Yani klasik bizim alıştığımız bir futbol sever olarak beklediğimiz bir ortam söz konusu değil şu anda. Bütün bunların da etkisi var.
Birincisi diyorsun ki ben o alışkanlıklarımı arıyorum. Yani
tabii
sıcak
ki
sıcak
yani.
Yaz gününde pencere açık, dışarıdan gelen seslerle maç izlemeye ya da soğuk bir dilim karpuz yerken atılan golün tadını çıkarmayı özlüyorum diyorsun. Yani insani bir duygu olarak sen bunu belirtiyorsun.
Bu hepimiz için geçerli ama sadece bizim için geçerli olduğu kanaatte değilim. Aynı zamanda futbolcular için de. Yani şimdi Özkan Bey orada eski futbolcu olarak bu dediğimi net bir şekilde onaylayacaktır. Yani mesela geçmişteki Dünya Kupaları aynı zamanda futbolcuların kendini vitrine çıkartma organizasyonlarıydı. Tamam, şimdi de vitrine çıkacak ama sonuç itibariyle bu futbolcuların hepsi daha dikkatli oynamak zorundalar. Çünkü sezonun ortasındalar. Daha sezon ortası bile gelmedi. Yani buradan ne kadar başarı gösterirseniz gösterin, sizi transfer edecek bir kulüp hemen transfer edebilme şansına sahip değil. Ama yaz dönemi öyle değildi. Yani yaz dönemindeki organizasyonların yapısı da farklıydı. O yüzden yani Dünya Kupası'nın etkisi, oraya gitme gelme meselesi. Mesela belki bu turnuva yaz dönemi olsaydı koşullarımız uygun olduğu takdirde bizler de gidebilirdik. Ama şu anda hepimiz çalıştığımız için gidebilme şansına sahip değiliz.
Bir de böyle bir şey var.
Japonya karşılaşmasında bir taraftarın elinde patronuna teşekkür eden bir mesaj vardı. İki haftalık izin verdiğin için diye bir mesaj vardı. Onu gösteriyordu ekranlarda.
Yani o tatil aylarına gelen yaz dışındaki zamanlamayı yapmak daha zor diyorsun, değil mi?
Tabii ki herkes için çok daha zor. Düşünsenize yani kış döneminde bir yerden bir yere gidebilmek çalışanlar için o kadar kolay olmaz. Ama yazın organizasyona göre kendinizi ayarlamak daha kolay olabilir. İşin bu tarafı da var. Yani Böylesi büyük organizasyonlar zaten önceden saptandığı için ona uygun şekilde önleminizi almaya yoluna da gidersiniz. Burada sizin söylediğinize gelirsem ise geldiğimizde işte şöyle bir durum söz konusu. Yani bir önceki turnuvayı hatırlayın, yine Almanya Güney Kore ile oynamıştı ve ben orada da Güney Kore'nin galibiyetine çok sevinmiştim. Hmm. Yani böylesi başarılar insanın daha çok hoşuna gidiyor, daha çok ilgi çekiyor. Çünkü alıştığımız o klasik anlamda futbolun daha güçlülerinin mağlup edilmesi daha çok ilgi çeker ve daha çok ses getirir.
Ama zaten hani biliyorsun futbolu da herhalde cazip kılan bu tür sürprizlere en açık spor dallarından biri olması değil mi hocam?
Tabii her an her şeyin olabileceği duygusunun hala devam ediyor olmasıdır futbolu cazip kılan noktaların
yani bir başına gelen kısmı. Bir basketbolda güçler dengesi eğer bir takımın lehine ise o zayıf takımın onu 100 maçın 99'unda yenme ihtimali neredeyse yok gibi bir şey. Ama futbolda sanki 100 maçın 5'inde tesadüfen yenebiliyorsun gibi. Yani
iki akın ihtimal var. Berabere kalma ihtimaliniz var.
Mesela berabere kalmak bile çok önemli bir şey oluyor. Bu söylediğin kısımlar da çok önemli. Bir de şu da var. İlk maçtı sanıyorum. Valencia'nın golleri attığı. Fenerbahçe taraftarı haklı olarak hop oturdu, hop kalktı. Sakatlandı Valencia. Yani birçok ülkedeki birçok takımın oyuncusunun dediğin gibi liglere sağlıksız dönebilme ihtimali de var aslında bu süreçte değil mi?
Yani şimdi mesela Fransa milli takımından bir futbolcu sezonu kapattı anladığım kadarıyla. Yani hı hı. Çapraz bağları kopmuş çünkü.
Evet.
Yani düşünsenize işte sezonun başında, sezonun ortasında bu yaşandığı zaman sizin oynadığınız takımın Şampiyonlar Ligi'nde, kendi liginizde mücadele etme kısmında ister istemez sekteye uğratma durumu var. Halbuki yaz ayına geldiğinde yaz döneminde yaşanan sakatlıklarda bile belli opsiyonlara sahiptiniz. Yani sezona daha geç başlayabilirdi ama şimdi bakın öyle olmayacak bu futbolcularda. Ve bütün bunların ötesinde yani sakatlığın da dışında bu futbolcular Dünya Kupası'ndan çıkıp tekrar futbol oynamaya başladıklarında yani kendi liglerine, Şampiyonlar Ligi uygulamaya döndüğünde sıkıntı çekecekler. Kolay bir süreç değil bu.
Aslında sanıyorum hepimiz için, biz izleyenler için de, işin içinde olan faal futbolcular, yöneticiler, teknik direktörler için de ilk defa tecrübe edinilen bir süreç olacak bu değil mi? Bir de bunun 2 yıllık bir öncesi var. Yani bu salgın döneminde zaten birçok lig seyircisiz oynandı. Bizim ligimiz 2 sezon önce biliyorsun haftada neredeyse takımlar 3'er maça çıktı. Bir nevi o olağanüstü koşullar mı devam ediyor gibi görünüyor burada da?
Valla hala olağanüstü koşullar devam ediyor ama futbolcuların oynadığı maç sayısı giderek NBA'deki o oynanan maç sayısına doğru gitmeye başladı. Yani
bu da
yılda ortalama 60 maçtan 70 maça, 75 maça doğru bir gidiş var. Bu sıkıntılı bir süreç. Yani oynayanlar açısından hakikaten hayatlarının bütün evresini kapsayan bir süreçtir ki elit sporculukla ilgili olarak ben derslerde öğrencilerime hep anlatırım. Yani elit sporcu olmak öyle kolay bir durum değildir. Herkes elit sporcu olamaz. Hı hı. Yani profesyonel olarak o İş kolunun bir parçası olmanız ve hayatınızın her alanını ona göre yönlendirmeniz bunlar kolay işler değildir.
Değil.
Yani Özkan Bey bunu daha önce yaşamış birisi olarak hayatının her anını ona göre biçimlendirmiştir. Yemesi, içmesi, uykusu her şeyini ona göre biçimlendirmek zorundadır. Çünkü buna göre hayatınızı yönlendiriyorsunuz. Bakın yani bir elit sporcu başı ağrıdığında ya da ateşi çıktığında hemen ben ilaç kullanıyorum diyemez.
Tabii. Dopingi var, şuyu var, bunu var değil
tabii
mi?
Tabii her türlü riski bünyesinde barındırıyor. O yüzden buralar başka bir alan ve bu alanlar beraberinde bakın pek çok şeyi getiriyor. Ve söz konusu sözünü etmiş olduğumuz bu iki büyük organizasyon yani olimpiyatlar ve dünya kupaları insanlık tarihinin en kitlesel organizasyonlarından söz ediyoruz.
Evet,
ve burada az önce Özkan Bey'in de söylemiş olduğu gibi olimpiyatlarda da biz neden en çok 100 metreyi merak ediyoruz? Ya da işte bayrak yarışını 4x4 bayrak yarışını merak ediyoruz. Çünkü onunla beraber acaba bir rekor kırılacak mı? Acaba ne gibi bir sürpriz olacak? İşte daha önceki Bolt gibi ya da yüzmedeki Michael Phelps gibi örnekler insanların daha çok ilgisini çekiyor. Burada tabii şunu söyleyip ben sözü Özkan Bey'e bırakayım. Özellikle aslında son 50 yıl içerisinde ya da son 40 yıl içerisinde ortaya çıkan bütün bu organizasyonlarda biz bir taraftan da daha çok medya üzerinden bu işin pazarlanmasını görüyoruz ve oradaki bir takım sembol oyuncularla daha çok konuşmaya başladık. Tıpkı şimdi bu Dünya Kupası'nda aslında Dünya Kupası'nın takımlarını ya da antrenörleri değil, sadece işte Messi, Ronaldo ve Neymar'ı konuşuyoruz.
Evet. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Sen bir soluklan hocam, bakalım Özkan söylediklerine nasıl katkıda bulunacak ya da itirazda mı bulunacak, ekleme bulunacak?
Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz 3 yılda ciddi anlamda dünyada bu salgın dönemi bir sarsıntı yarattı. Yani bütün her yapılan her işte bir kere bir kafalar bir karıştı. Onu net olarak söyleyeyim. Dolayısıyla bu Dünya Kupası'na da yansıdı. İşte coğrafyası, hatta Infantino'nun yaptığı açıklamalarından tutun da o kadar karışık bir hale geldi ki, ama sonuçta takımlar oraya geldi. Ben şimdi konuyu dilerseniz...
Yani biraz da böyle bardağın dolu tarafına, güzel tarafına bakalım. Yani
gerçekten diyorsun. Böyle oldu ve yapacak bir şey yoktu. Çok şey vardı ya da yapılmadı. Her neyse, şimdi ben bambaşka bir konudan bahsedeyim. Şimdi biz Dünya Kupası'nda bazı takımları seyrederken yıllardır aynı şeyi görüyoruz. Şundan bahsediyorum yani... Mesela işte İskoçya, ondan sonra Amerika efendim vesaire gibi takımların çok da kendini geliştirmeyen, Avrupa futboluna uygun bir yapıda oynamadığını görüyoruz. Yani mesela
yani bunların bu turnuvada ne işi var, duygusu mu oluyor?
Hayır, şey var yani, futbol öylesine bir şey ki, bir oyun ki, sürekli güncellenmek ve yenilenmek durumunda. Ama biz diyelim ki Kuzey İrlanda'yı seyrediyoruz. Gerçi kupada yoklar ama yani sürekli aynı futbol oynanıyor gibi bir şey. Şimdi cümleyi şuraya getirmek için bundan bahsettim. Japonya'yı aynı görmedik. Bakın Japonya çok farklı bir kültür. Suudi Arabistan çok farklı bir kültür. Ama dünya futbolundaki gereklerin üzerine çalıştıklarını gördük.
İki takım için de bunu söylüyorsun.
Elbette bunu, özellikle Japonya için, ki ikinci yarı benim seyrettiğim kupada en iyi ikinci yarıydı. Çok rahat söyleyebilirim.
Ya bir futbolun içinden gelen bir isim elbette, olarak bu söylediklerin
çok önemli. Bakın Almanya kötü falan asla oynamadı. Çok ciddi anlamda futbol oynadı. İnanılmaz goller kaçırdı ama asla geriye çekilmeyen ve gol etmeye sanki yemin etmiş bir takım oynadılar. Karşılarına bir başka unsur olarak
ki 1-0'dan 2-1'e getirdi.
Elbette. Yani bir de karşılarına öyle bir kaleci çıktı ki ve bence kesinlikle olağanüstü oynadı o maçta. Japonya ne kadar da...
Neuer'i mi diyorsun?
Hayır, Japonya kalecisini söylüyorum. Yani öyle bir karşılaşma... Tabii
Neuer'in yediği ikinci gol pek Neuer'e yakışmıyor.
Neuer zaten maç sonunda açıklamalarını yaptı.
Yapmış mı? Ne demiş?
Şey dedi yani, çok ciddi hatalar yaptık. İşte biz böyle oynamıyorduk falan vesaire söyledi.
Bir de ben yakın zamanda onu gördüm. Hatta evde eşimle de paylaştım. Ağır da bir cilt kanseri süreci yaşamış Neuer yani.
Evet, ama mesela maçla ilgili söylediklerini bir seyirci olarak onunki Neuer'e katılmıyorum. Yani basit hatalar yaptık falan, öyle bir durum yok. Basit hataları değil, hatalara zorlandılar. Alman disiplini düşünürseniz ve tekrar ediyorum. Ve
bunu da Japonya başardı.
Japonya yaptı işte, biraz önceki verdiğim örnek bir takım ülkelerin bir şekilde, işte Norveç vesairenin bir şekilde kendini Avrupa futboluna adaptasyonunu gerçekleştirememesi, bazı ülkeler işin ne kadar ciddiye aldığını görebiliyoruz. Bakın Suudi Arabistan'la ilgili hiç kimse hiçbir şeyden bahsetmezken bütün futbol otoriteleri şunu söylüyor. Yahu adamlar gerçekten mücadele ediyor.
Evet, ben de o maçı izledim.
İşte,
ya, o Suudi Arabistan'da
işte, ama çok Japonya, başarılı buldum bence yani. Japonya bir tık daha öndeydi sanki. Şimdi hep Messi unsuruyla sürekli Arjantin maçı konuşuluyor ama Japonya sanki bir tık daha öndeydi. Ve ben hocama da katılıyorum. Turnuvanın çok renkli geçtiğine inanmıyorum. Ve takımların eski güçlerinde, mesela Brezilya dün seyredildi. Herkes Brezilya'dan bahsediyor. Brezilya çok daha iyi kadrolar kurdu. İlla orayla bir karşılaştırma yapmak gerek yok ama tamam, iyi bir takım ama yani
çok iyi kadro kurdu. 2002'de biz Türkiye olarak onlarla takır maç yaptık.
Gibi işte biz de üzerine çok çalışmıştık o zaman. Söylemek istediğim şey şu. Çok iyi bir takım görmedik. Ben sadece yine aynı şeyi gördüm. Mesela İspanya'yı gördüm. Bakın bir daha söyleyeyim burada. Çoğu yerde söylüyorum. %85'te top kullanılıyor. Hiç kimse asla birbirinden kopuk oynamıyor. İnanılmaz paslar veriyor. Burada elbette Costa Rica'nın
zayıflığı da
ve çekingen oyunu da var ama Costa Rica'nın Brezilya'yı yenmişliği de vardır. Onu, bu da unutuluyor. Ben niye böyle konuşulduğunu da bilmiyorum. Zaman zaman iyi maçlar çıkarır.
Brezilya'nın Almanya'dan 7 yemişliği de vardır. Hani futbol böyle bir şey.
Yok aslında. Diyorum yani kendi Güney Amerika içerisinde
tamam, yani bir gücü var diyorsun.
Var. Kadar ama bu maçta bir şey yapamadılar gibi gözüküyor. İzin vermediler ki. Benim gördüğüm en iyi kareler bugün şu ana kadar Japonya'nın Almanya maçında gösterdiği ikinci yarıdaki performans, Suudi Arabistan'ın tamamen sürpriz olan performansı, İspanya'nın Yani hakikaten beni çok şaşırtan futbolu. Yani bir takım
Fransa'ya ne diyorsun?
Fransa çok iyi, çok iyiler ve şeyler. Yani 6 futbolcu eksik olmasına rağmen ciddi bir performansları var. Yani giren çıkan hiç önemli değil. Çünkü hepsi birer. Yani kendi kulüplerinde de çok ünlü isimler.
Peki Özkan, hani her turnuvanın özellikle futbolda her turnuvanın böyle ilk grup maçlarında öne çıkan flash takımları olur. Ama genellikle onu sürdüremezler. Hani evet. O bir sonraya taşınamayabilir. İki sorum var bununla ilintili. Bir, Suudi Arabistan'ın yolu açık mı? Yoksa bu bir flash bir galibiyet olarak kalır ve yavaş yavaş sönümlenir mi?
Şimdi ya, bundan sonra
gidecekleri
yol çok zor. Çok zannetmiyorum ama hakikaten büyük bir karakter
gruptan
koydular.
İki takım mı çıkıyor?
Evet. Yani bir şekilde bir karakter koydular. O karakterin takdir edildiği, oradan bir tatmin duygusuyla ayrılırlarsa zor, başlarına zor işler gelir. Ama aynı şeyi karaktere göstermeye devam ederlerse belki, çünkü hiç rastlanmadı yani Suudi Arabistan'ın.
Yani rahatlamamaları gerekiyor.
Kesinlikle öyle.
Aynı konsantrasyonla.
Bir ikinci ve önemli bir şeyi söyleyeyim. İspanya ile ilgili bakın ne kadar övücü sözler söyledim. Almanya kesinlikle çok iyi hazırlanmış. Şimdi İspanya-Almanya maçı var. Hakikaten o güçlerle.
Esas orada göreceğiz.
İşte orada göreceğiz. İspanya Almanya'yı sürkülese edebilir. Almanya da İspanya'yı
patlama yapabilir.
Çünkü iki farklı futbol tezi ve karakteri var. Onların çarpışmasını göreceğiz.
O zaman ikinci sorum şu, Japonya devam ettirebilir mi?
Bence devam ettirir. Bakın oradan ciddi ışıklar aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü hakikaten bir futbol karakteri koydular.
Sen ne diyorsun Ahmet Hocam?
Şimdi şöyle başlayayım. Japonya devam ettirir miden başlayayım. Ben de devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü şunu da unutmayalım. Japonya 2002'den bu yana üstüne koyarak devam ediyor.
Evet.
Yani burada bence önemli hususlardan bir tanesi o. Yani Japonya o sürpriz olarak niteliyoruz, doğru. Yani düşündüğümüzde Suudi Arabistan, Arjantin maçındaki Suudi Arabistan'daki daha büyük bir sürpriz, doğrudur. Hı hı. Japonya'nın Almanya'yı yenmesi de bir sürprizdir ama Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi kadar büyük bir sürpriz değildir. Çünkü Japonya hem yıllar içerisinde üstüne koyarak devam ediyor hem de Japon oyuncular da Avrupa'nın farklı ülkelerinde boyu gösteriyorlar. Göstermeye de devam ediyorlar. Yani hatırlayın. O takımda oynayan Nagatomo daha önce Galatasaray'da oynuyor. Yani ve gerçekten de böylesi bir süreç var Japonya'da. Bu gelişme devam ediyor. Burada belki de en önemli hususlardan bir tanesi şu. Özellikle bu Afrika ülkelerinde ve Uzak Doğu ülkelerinde futbol giderek daha fazla popüler hale dönüşüyor. Daha çok futbol oynandığını, izlendiğini tanıklık ediyoruz. Ama bir taraftan da şunu da unutmayalım. Buralarda buraya gelen yabancı antrenörler, mesela Suudi Arabistan'ın çalıştığı Renat, daha önce Afrika'da Afrika Kupası'nı iki farklı ülkeyle kazandı.
Yani bir manada rüştünü ispat etmiş nitelikli bir hoca.
Yani Fildişi sahillerine Zambiya ile iki defa kazanan bir teknik direktörden bahsediyoruz ve bu futbolculara bunları aktarması, göstermesi, mesela müthiş bir offside taktiği uyguladılar Arjantin karşısında.
Bugün
Arjantin gibi bir takım 8 defa offside'e yakalanıyor.
Bugün hocam sosyal medyaya düşen bir görüntü var. Devre arasında oyuncularına hitabıyla ilgili bir dakikalık falan da bir kayıt var. Orada da takır takır Suudi Arabistanlı oyunculara neler yapması gerektiğini ve bu maçı çevirebileceklerini söylüyor.
Çok yerinde söylüyor ve yine hatırlayacaksınız. Aslında TRT'de de yayınlanmıştı o. Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığında kalecisini kolunda şeyine taşımıştı.
Kucağına alıp sahip
taşıyarak sevinç gösterilerine götürmüştü. Yani gerçekten önemli bir teknik direktör ve kendisini ispat ediyor. Ama şunu unutmayalım, yani dünyada futbolla ilgili olan gelişen anlayışa bakarsanız antrenman teknikleri, bütün bunlarla ilgili ulaşabilmek çok daha kolay. Ve burada gerçekten sizin bunu yapma kapasiteniz ve arzunuz doğrultusunda da gidebiliyor. Bakın Japonlar zaten bunu gösterdiler. Şimdi Afrika'daki pek çok ülke de bunu gösteriyor. Yani aslında bizim de buradan biraz ders alıp bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani 2002'de çok güzel bir yol kat ettik ama oradan sonra ne yazık ki devamını getiremedik. Yani bakın aradan geçen 20 yıl içinde biz hiçbir Dünya Kupası'na giremedik. Halbuki sözünü ettiğimiz bu takımlar devam ediyorlar yollarına ve her oynadığımız turnuvayla yeni şeyler öğrenirsiniz.
Vallahi hocam ben bugün işte yayın öncesinde Galler'le İran'ın maçı vardı. Hani şöyle bir gözle baktım. Hani Galler'in olduğu bir turnuvada, İran'ın olduğu bir turnuvada Türk milli takımı da olmalı diye içimden geçirdim yani.
Bence de olmalıydı. Keşke bu, dediğim gibi, bu hataları yapmasaydık. Ama şunu da unutmayalım. Bu turnuva neden renksiz derseniz onu da ekleyeyim. Mesela 2018'de sadece grup elemelerinde bir tane maç 0-0 bitmiş. Şu ana kadar yani grup eleminde 4 tane maç 0-0 bitti.
Evet, bir de böyle bir şey
yani,
var.
Bu bile aslında yani bu turnuvanın daha farklı geçtiğinin, daha farklı şekilde oynandığının ve mesela FIFA sakatlık olmasın diye az önce konuştuğumuz meseleyle ilgili olarak hakemlere çok net bir şekilde uyarmış ve hakemler çok kolay kart çıkartıyorlar. Anında müdahale ediyorlar. Yani normalde alışkın olduğumuz gibi bir organizasyon görmüyoruz.
Evet.
Ve bir şey daha ekleniyor. Bilmiyorum Özkan Bey buna ne der ama ben bu kadar çok maçın uzatılması taraftarı da değilim.
Evet,
yani
doğru.
Oynanmayan kısımda tamam eklensin ama böyle sürekli maçın uzatılması da bana çok mantıklı gelen bir şey değil.
Hocam bu söylediklerine şöyle bir ek yaparsam doğru olur mu? Yani programın başında, sözün başında dedim bir hani alıştığımız mevsimde değil. Bu önemli dedin. Bütün bu koyduğumuz saptamalar ya da aksaklıklar Katar'da düzenlendiği için değil, yani oraya özgü değil. Belki dünya futbolunun da ısrarla sert bir rekabete gidip o renklerini kaybetmesiyle de ilintili belki, değil mi?
Doğru, haklısınız. Yani olay sadece bence de Katar'la ilgili. Zaten bir takım müdahalelerde bulunuyorlar sürekli olarak ve müdahalelerde bulundukça da aslında futbolun kendisine özgü bir takım şeyler de ortadan kalkıyor gibi geliyor. Tabii. Yani bakın bu organizasyonda bu kadar büyük bir şekilde bu yarı otomatik offset sistemini anlattılar, durdular bize ama ortaya çıkan sonuç bence hiç de tatmin edici olmadı.
Daha fare doğurdu değil mi? Özkan'la
çok
bir
Özkan hepimiz arada aynı kanaatteyiz.
Evet.
Yani bizim düşündüğümüz şey şuydu. Anında ortaya çıkmasıydı, anında belirlenmesiydi. Halbuki verilen karara bakıyorsunuz. Bir futbolcu göz ardı edilmiş falan yani. Yakındakini görüyor, diğerini görmüyor. Böyle ilginç şeyler ortaya çıkmıyor.
Özkan'la bir sohbetimizde Özkan şey dedi. Ben artık mesela bu Dünya Kupası'nda hakem olmak istemem. Çünkü neredeyse elimdeki bütün yetkiler alındı gibi bir tabir kullandı. Biraz da bir egzajere etti, karikatürize etti ama işin bu tarafı da var. Yani hakemi hem bu kadar atıl duruma çekiyorsun hem de Türkçedeki o çok güzel tabirle attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmiyor. Değil mi? Böyle bir gerçeklik de var. Dileyelim ki hocam önümüzdeki maçlarda artık yavaş yavaş gruplar belli olduktan sonra biraz daha o alıştığımız renkli maçlara doğru gideriz diyelim. Sürenin sonuna geldik. Son iki dakikayı da Özkan'la biz toparlarız. Çok teşekkür ediyorum sana.
Rica ederim ama herhalde biz bunu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
Öyle görünüyor.
Konuşamadık bugün.
Evet, öyle görünüyor ama sana bir aktüel bir soru sorayım. Messi mi, Maradona mı?
Her zaman Maradona.
Her zaman.
Her zaman Maradona.
Evet, o ikonik bir fotoğraf gözümün önüne geliyor. 6 tane futbolcu Maradona'nın ayağında top var ve 6'sı birden Maradona'ya odaklanmış durumdalar. Ben de onun bir yıllar önce altına demiştim ki siz hepiniz Maradona tek. Ki Maradona'yı da sevgiyle, saygıyla, rahmetle analım. Dün ölüm yıl dönümüydü 2020'de. 2 yıl geçmiş Maradona'yı da kaybedeli. Tekrar teşekkür ediyorum katkıların için hocam. Görüşmek üzere.
Şimdi hocamın söylediklerine şöyle bir ek yapayım. Hani maçlar uzuyor dedi ya, bu çok önemli. Hı-hı. Kupanın 2 ya da
3. 90 saniye ama. Yani ben gün, de o 2 yapayım.
Eyvallah. 2 ya da 3. günü o kadar çok uzatma verilmiş ki toplamda
115 dakika mı? 105 dakika, 15 dakika mı ne uzatıldı?
İşte uzatıldı. Hep bütün maçlarda uzatmalar toplanınca karşımıza 60 dakika gibi bir şey çıkıyor. Dolayısıyla demişler ki ya sanki bir başka maç daha oynandı. Dolayısıyla bütün bunların hepsi söylenecek Dünya Kupası'nda ama Dünya Kupası'nda mutlaka ve mutlaka ileriki turlarda daha da keyifli hale gelecektir. Evet. Eski kupalara benzemese bile. Ve kupayı alacak kişi şunu yapmak zorunda. Bütün bunlar var. Bütün bu koşullar içinde de futbol oynayabildiğini gösteren kişi
yine devam
alacak.
Edecek değil mi?
Öbür türlü başka çaresi yok. Çünkü söylenenler doğru. Evet, eleştiriyi hak ediyorlar ama durum bu.
Favorin kim şampiyonluk için?
Ben İspanya diyorum her zaman.
İspanya diyorsun.
Evet.
Yani analizlerin mi duygusal olarak?
Hayır, kesinlikle analizlerim, bahsettiğim gibi %85'i yine gördük ama bunu beceremedikleri an o seriyi yakalayamazlarsa sürkülese olurlar. Örneğin en önemli şey sınav da Almanya maçı zaten.
Evet.
Onlar durdurabilecek en büyük güce karşı kendi futbol mantalitesini uygulayacak. Eğer alırlarsa maçı durdururlar.
O da enteresan. İspanya belki beraberlik bana yeter bile diyecek. Olabilir. Almanya mutlaka kazanmak zorundayım
ama
diyecek.
Ama o eşikle karşılaşacaklar.
Evet, iş oraya gelecek. Sevgili dinciler, Spor Daima'da bu hafta olimpiyatlardan ve Dünya Kupası'ndan yola çıkarak o çok büyük organizasyonların arka planını konuşmaya çalıştık. Hocamın da dediği gibi vakit geldikçe biz herhalde bu başlıkları devam edeceğiz. Bu başlık üzerinden devam edeceğiz. Çünkü hakikaten konu çok boyutlu ve çetrefilli. Hepimize iyi seyirler diliyorum. Bundan sonraki maçlarda TRT'deki canlı yayındaki maç anlatan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Hakikaten zor bir şeydir o da. Biz de bu haftalık bu kadar diyelim. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Özkan Pekesen, Ahmet Talimciler ve ben Murat Örem. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle alasmadık.
Spor Daima. Spor Daima.